Ready?
Play. Merhabalar, Raket Servisi hoş geldiniz. Ben Gökalp.
Ben Anıl, merhaba.
Evet, herhalde uzun süre boyunca en çok turnuvanın oynanmış olduğu bir haftadan çıkıyoruz. Bundan sonra artık tek turnuvayla gideceğiz. 5 turnuva birden oynandı bu hafta. ATP ve WTA'de. Birer 500'lük, geri kalanları 250'lik turnuvalar. Erkeklerde az önce Barcelona'da son final tamamlandı. 5 tane final izledik bugün. Hava şartları ne olduysa bir şekilde pazar günü bir durdu. Kar yağmadı, yağmur yağmadı.
Tornado çıkmadı, bir şey
Aynen.
olmadı. Günlük güneşlik.
Avrupa iznini verdi. Ve de Casper Ruud'un şampiyonluğuyla günü tamamladık. Onun için istiyorsan Barcelona'dan başlayalım.
Olur. Ama istiyorsan oraya girmeden önce çok kısa hemen bir Ayla'yı da bir tebrik edelim kupası için ilk yayının girişinde. Bugün Ayla da Volkover'la finalde rakibinin çekilmesiyle en büyük şampiyonluğunu kazandı ve onun adına tabii ki en büyük kupanın gelmesi hem sıralamada çok önemli hem de güzel bir momentum oldu, güzel bir ödül oldu son yükselen tenisine.
Evet, bu sene ilk finali, finalde de rakibin çekilmesiyle dediğin gibi şampiyonluğu da geldi. Bundan önceki şampiyonlukları hep 15'likti. Bu
Evet.
sefer 35'lik gayet yerinde 3 numaralı seri başıydı. Seri başının hakkını verdi ve de şampiyon oldu. Tebrik ediyoruz. İnşallah aynı şekilde devam eder. Geçen senenin sonunda zaten böyle iyi bir ivme yakalamıştı. Sıralamada da hiç fena gitmiyor. Hani bir süre 500'de takılmıştı, ilk 500'e
Evet.
girme konusunda. Şimdi 300'ün yukarı, yani böyle 300-320 arası bir yerde.
Evet.
Ama bu hafta onun puanları sayılmayacak. Böyle Madrid'i de bekleyecek sanırım. Birkaç hafta sonra etkisini göreceğiz. Bir de Berfu'yu da tebrik edelim.
Evet.
Berfu ilk 100'den bir ismi yendi bu hafta. Kiasso'da, İsviçre'de. 86 numara Keyla D'yi yarı finalde yendi. Pardon, çeyrek finalde yendi. Yarı finalde de galiba şampiyon oldu. Ondan sonra kız
Riera.
Riera'ya kaybetti.
Ki orada da ilk seti almıştı ama biraz tankı bitti gibi ve kız da çok vites yükseltmişti. Şampiyona
Evet.
yenilmek, yenileceksen yarı finalde yenilmek iyidir yani en azından.
Yenilmenin böylesi makbul.
Evet.
Evet, Riera
Dürtlenirsin.
şampiyon olmuş Kiasso'da. Berfu'yu da tebrik ederiz. Milli takımdan bomba gibi çıktılar. İnşallah
Evet.
aynen devam eder.
Lisbon etkisi mi diyoruz biz buna Gökhan? Güzel oluyor
Evet. Evet,
sonrasında.
onu sonra da konuşuruz. Başkaları da yaşadılar.
Evet.
Portekiz'de milli takımdan çıkıp çok iyi gidenler oldu. Ama önce bir Barcelona yapalım istersen.
Evet.
Barcelona'da Casper Ruud ATP 250 olmayan bir turnuvada şampiyon oldu. Flash flash flash. Sonunda bu
İlk
başarıldı.
defa.
Bu sene aşama aşama daha yükselmek istiyorum dedi. Geçen hafta Monte Carlo finalinde herhalde bundan kaybetti. Önce bir 500 dedi. Bakalım devamı gelecek mi?
Acelem yok. Aç
Evet.
gözlü değilim.
Aynen.
Final
Sine'nin ne?
alırım. Kupa
Aynen.
hayır. Nasıl da öyle bir mimar diye böyle.
Aynen. Yavaş
Kupa
yavaş.
hayır. Final.
Siner hakkında nasıl millet böyle 2 sene önce çok heyecanlıydı. Siner şey diyordu. Önce bir Masters finali, sonra Masters şampiyonu. Hani Grand Slam konuşmayalım falan gibi merdiven merdiven aşağı, böyle basamak basamak çıkıyordu. Casper Ruud'un da öyle oldu. Monte Carlo'da unutmak isteyeceği bir final oynamıştı. Özellikle ilk set. Bu sefer iyi toparladı. Servis kırdırdı en başta. Sonra çok iyi geri döndü. Bu sefer ikinci sette de Tsitsipas'ın unutmak isteyeceği bir set. Rövanş çabuk geldi.
Evet.
Ve ATP 500'lük bir turnuva kazanmış oldu Casper. Son 5 finalini kaybetmişti bu arada. Yani içinde Roland Garros finali de var. İşte bu sene 3 final var. 2 Meksika, bir de Monte Carlo. Tsitsipas'ta saçma sapan bir istatistik. ATP 500 finallerinde 11'de 0 oldu. Ama kendisinin en azından Masters şampiyonluğu var. ATP
Evet.
finalleri şampiyonluğu var. Hani o biraz daha ilginç bir istatistik. Hani can
Evet.
sıkıcılık o kadar yok deyip sana sözü vereyim, sonra da biraz maçı konuşuruz.
Tabii ki hava şartları Münih kadar olmasa da Barcelona da turnuvayı biraz garip yaptı açıkçası. Ama yani final özelinde ilk başta konuşacak olsak çünkü Barcelona'da bence çok daha önemli bir şey var. Nadal'ın toprağa geri dönüşünde önemli bir noktaydı. Ama final özelinde bugün bence en büyük farkı Casper Ruud'un daha yoğun kalması maçta. Daha temposundan feragat etmemesi, daha fazla kritik anlarda oyun planından vazgeçmemesi ve çok ilginç anlarda gerçekten Tsitsipas'ın konsantrasyonunun da hafif azalmasının etkisiyle backhand tarafından özellikle bu geçen hafta da konuştuğumuz backhand paralellerle Ruud
Evet.
çok ciddi winner'lar elde etti. Yani
Evet.
bunlar tabii çok kritik bonuslar ve böyle
Evet ve
seviyelerde
bunları
fark yaratan şeyler.
ilk set 6-5'te ya yani ilk set 5-5 önde kırarken yaptı bunları. Ya da
Evet.
6-5'te nerede kırdı tam hatırlamıyorum. Yani set için kırarken orada 3 tane backhand çok iyi backhand'ı var.
En iyi tenisini 6-5 oyununda yani seti kapatırken oynamış olabilir. Yani o şeye önemli bir an, bu anda iyi tenisimi çıkarmam lazımı çok fazla Casper Ruud'dan görmüyorduk. Casper Ruud çok iyi oynayıp oynayıp ondan sonra böyle bir tökezleyip sonra ha dur aman tekrar konsantrasyonumu toparlayayım ve öyle maç kazanan bir insanlığı böyle denk gelen bir yerde tamam şu anda ben vitesimi yükseltiyorum deyip fişi çekme çok karakteristiğinde olan bir şey değildi. Bunu görmek adına bence önemli bir kazanımdı. Kupadan ziyade bunu yapabilmesi.
Maçtan sonra şey dedi ATP röportajında hani şeyi izleyemedim tabii yayın hazırlanıyorduk seremoniye ama hani röportajda diyor ki biz 2 haftadır oynuyoruz hani Stefanos'la beraber onun için yorgunluk olabilirdi hani ikimiz de oynayacak durumdaydık
Evet.
ama final setine gitse yorgunluk olabilirdi onun için ilk seti kazananın avantajı çok büyük olacaktı bugün. Diyor ki kendisi aslında Tsitsipas 2 haftadır oynuyor ama Ruud 3 haftadır oynuyor yani Estoril
Evet.
üstü Monte Carlo üstü burası hiç bir de yarı final yapınca bir günü bile yok sürekli her gün neredeyse bir ya yolculukta ya antrenmanda. Hani o fiziksel durumun farkında olup bugün ilk setin ekstra önemli olduğuna kanaat getirmiş. Belki o da o güç oldu senin anlattığın kararlılıkta.
Yani gerçekten çok sevindirici
Backhand konusuna
Kasper.
katılıyorum. Ben de ona değinecektim. Kasper Ruud'un gerçekten hani kendi oyununu çok baltalayan bir backhand olduğunu düşünüyorum. Hatta ben bu kadar efor sarf edilip bu kadar etkisiz olan bir vuruş çok hatırlamıyorum ama şöyle bir şey yapıyor. Bir iki senedir. Geçen sene bunları denedi ama özellikle bu sene hani çok yüksek spin verebiliyor backhand'inde. Bir de hani o backhand çapraz rallilerinde ya da güç rallilerinden kaçmak için bazen hani tamamen zamanlamaya oynayarak çok erken alıp paralele gitme. Hani bunu geçen hafta Monte Carlo'da çeyrek finalinde izledik. Djokovic'i
Evet.
yenerken gösterdi. Dediğin gibi bugün de çok kritik anlarda sırf erken yakaladığı için ve o karşıdaki ezberi bozduğu için çünkü karşı taraftaki oyuncu backhand tarafında kamp kurmuş o tarafta bekliyor. Paralele şaşırttı rakiplerini. Bu da biraz özgüvenle alakalı. Eskiden büyük ihtimalle bu kadar özgüveni yoktu o vuruşta. Paralel biraz geliştikçe onu da rahatlatacaktır. Ama tabii forehand'i ve servisinin yanında çok çok aşağıda. Ona rağmen bu hafta set vermeden kazandı
Evet.
Barcelona'yı ki hani böyle çok can sıkıcı olabilecek rakiplerle oynadı işte. Echeverri çok zorlayıcı bir rakip. Tamam 500 yarı finalinde güzel bir eşleşme. Ama toprakta can sıkabilir. Arnaldi geçen sene onu Madrid'de yendi. Hani çok iyi bir oynamıştı Arnaldi o maçta. Ama bu sefer Rudon'a hiç göz açtırmadı. Ondan önce o kadar etkileyici oyuncular değildi. Yani Thompson'la Müller toprakta ama yine de Rudy için çok derli toplu. Ona özgüven verecek bir hafta.
Derli toplu bence çok iyi özetliyor. Çünkü neyi çok bambaşka ve özel yaptığından ziyade ne kadar istikrarlı ve plana sadık kalarak oyununu kurmasını burada biraz daha gözlemleme şansımız oldu. Çok ufak backhand tarafında bir ilave benim de bir şey gözlemim var. Derinlikte zorlandığı için o paralele dönüşleri tabii avantaj o çok bir sıkıntı olmuyor. Çünkü yön değişiyor ve top gidiyor. Ama çaprazda derinliği sağlayamadığı zaman o çapraz rallisinde çok saldırıyordu. Onun sübvanse ettiği nokta derin, madem derin yapamıyorum bari kortun açısını genişlettiğimi iyi kullanıyor ve bu da aslında o paralel winner'lara alan açıyor biraz ve onu bence hani elimizdeki malzeme bu. Bununla nasıl oynayabiliriz'e iyi çalışmışlar ve karşıda da bunu çözebilecek bir Tsitsipas da yoktu bugün. Özellikle Tsitsipas da o backhand rally şey çaprazlardan paralele tekel paralel winner'a gitmek istediği zamanlarda herhalde bir yarı yarıya başta out'a vurdu. Hani yandan ya da genişten. Dolayısıyla o da çok yön değiştirmeye cesaret edemeyince
Evet, onu
maç çok çözüldü.
Monte Carlo'da çok iyi yapmıştı
Evet,
Rodri.
evet.
Bugün
Burada
o
yapamadı.
evet, motivasyonlar belki fiziksel olarak değişik durumdalar. Yani Ruud tabii Monte Carlo'da çok çok heyecanlıydı bence ilk
Evet.
sette. Hani biraz
Katılıyorum.
durumlar değişince rövanş gelmiş oldu. Tsitsipas açısından da aslında iyi bir hafta. Çünkü kaybedeceği 2-3 maç falan kazandı. En az 2 maç. Yani bir tanesinde maç puanları
Evet.
çevirdi. Diaz Acosta'yı geçti. Ki orada Diaz Acosta heyecanlanmasa, maç tiebreak'te iki tane basit çift hata yapmasa belki alabilecekti. Dün Dušan Lajović'i set geriden gelerek geçti. Hani zor maçlar kazandı. Üstüne tabii Monte Carlo şampiyonluğundan sonra bu final kaybı çok sırıtmıyor açıkçası Tsitsipas için. Zaten geçen hafta çok iyi bir hafta geçirmişti. Ama Barcelona'da dördüncü final kaybı oldu. Tabii ilk ikisi Nadal, üçüncüsü Alcaraz'dı. Bu sefer Ruud. Böyle burada bir alacağı var onun. Hani o finaller birikiyor.
Evet, ben tam da ona değinecektim sen demeseydin. Yani tabii ki bir Masters üzerine 500 ehemmiyeti ve yoğunluğu ve oraya mücadeleye koyacağın eforun miktarı bir tık daha düşük kalabilir ama 3 kere kupanın ucundan dönüp ya bu sefer kendimi iyi hissediyorum, bu sefer almak istiyorum, o havuza bir de ben atlayayım mı?
Evet.
Yani hakikaten şey bak İspanyolların hep İspanyollar atlıyordu tabii Nadal'ın etkisiyle. Sonra Alcaraz bir o tam kritik seneyi kurtardı. Derken hadi şimdi de en azından İspanya'da çalışan biri yine havuza atladı. Yani
Evet.
bir şey kriter genişliyor ama yine o havuza İspanya ile bağı olmayan biri giremiyor henüz.
Evet ve prestijli bir turnuva. Hani
Çok.
gelenekleri olan bir turnuva.
Kulübe almadılar
Özellikle
beni. Gittim Barcelona'ya. Yok giremezsiniz dediler yani. Öyle.
bir de yani oyunculara sorduğunuz zaman hangi turnuva diye mesela en prestijli, en böyle şık, en hani böyle kendimizi iyi hissettiğimiz yerler diye Queen's Club'ı ve burayı söylüyorlar mesela kulüp olarak. Dediğin gibi 2003 yılından beri de sadece 3 defa o İspanyolların hegemonyası bozulabilmiş.
Evet.
Nishikori 2 defa üst üste kazandı burayı ilginç bir şekilde. Quiz sorusu olarak sorulsa asla bilemem. Ve 2019'da Team burayı kazanmış. Hani bu sefer de Casper Ruud gerçekten iyi bir giriş yaptı o 250 olmayan turnuvalar kısmına.
Evet.
Onun dışında turnuvanın ses hikayesine gelelim istersen.
Evet.
Evet,
Sanırım
turnuvada
Alex
şu anda
Demirör'ün
biz...
performansını konuşacağız sanırım, değil mi?
Evet, ben Alejandro Davidovich Fokina'yı konuşmak istiyorum bugün. Evet,
Evet.
Rafael Nadal'ı konuşacağız çünkü toprağın kralı 2 sene sonra burada kortlara döndü. Sen dedin ki galiba oluyor ama korta inmeden inanmam. Sonra birisi sana şey demişti sanırım. Korta inse de inanmam. Ama oldu. Hem de ilk maçını kazandı
Evet.
Kobolli'ye karşı. Sonra da Alex de Minaur'a kaybetti. Neler hissediyorsun, neler düşünüyorsun? Nadal toprakta, Nadal kortta.
Yani tabii ki Nadal'ın korta nasıl döneceği ve özellikle toprağa nasıl döneceği çok böyle merak uyandırıyordu ama biraz da tabii geldi gelmedi çekildi çekilmedi böyle hafif endişeli ve bir bakalım görelim moduna soktu. Antrenmanlardan gelen izlenimler haberler servis konusunda çok sıkıntıya işaret ediyordu daha ziyade. Rally oyununda çok bir problem gözlemlenmiyordu
Antonio
ki.
Nadal da açıklama yapmış İspanyol basınına. Rallilerde hiçbir sıkıntı yok. Servis atamıyor şu anda istediği gibi diye. Hani Tony Nadal da hiç öyle filtresi olmayan bir adam olduğu için direkt söylemiş her şeyi. Bu antrenman videolarının dediğin gibi resmen onaylar bir şey söylemişti dönüşünden önce.
Yani açıkçası maçlarda da bunu gördük çünkü kolay servis oyunu Kobolli'ye karşı oynadı ama Demineur'e karşı çok oynamadı. Aslında işte o kortun içine girebildiği anda neler yapabildiğini çok iyi gördük ve Gerçekten jeneriklik birçok vuruş çıkardı. Güç gerektiren, çeviklik gerektiren, reaksiyon hızı gerektiren. Ya bu anlamda o özlediğimiz Nadal tenisini birçok noktada gördük. Fakat mental bir çekingenlik, biraz belki daha maç pratiği hamlığı da
Evet.
vardı. Bu Deminör maçında tabii ki maçı koparan şey de oldu. Bir yerden sonra kendi de tamam daha ilk turnuvam çok da üstüne gitmeyeyim mi de oyununda da gördük. Özellikle ikinci sette yani normal şartlar altında bir Nadal o maçı en azından yani ikinci sette bir 4-4'ü falan çok rahat görürdük. O kadar rahat kopmazdı.
Normal derken geçtiğimiz sene falan gibi ya da ne
Evet.
bileyim bu senenin başında Brisbane gibi.
Yani çok böyle geri dönüş kafası ve böyle bir işte turnuva turnuva düşünüp planlaman değil de o turnuvayı hakikaten oynamaya gelmiş. Ama çok
Böyle
da aşırı
32
formda olmayan bir Nadal.
32 yaşında sakatlıktan ölen bir Nadal
Evet,
gibi.
evet. Yani
Anladım.
geldim burayı oynuyorum.
Evet.
O zaman tabii şimdi 2005, 2006,
Şimdi
2007.
normal bir Nadal deyince
Yani olgun
dört
bir
oyun verildi.
Nadal.
Evet.
Böyle hafif daha baba olmamış ama
Evet,
3
evet.
3 ameliyat geçirmiş filan.
Alex Zeminor sağ olsun. Bundan faydalandı. İstatistikleri adını yazdırdı işte. Bir senede böyle çok ilginç istatistikler onun yani
Yani.
şansına. Aynı senede Djokovic'i sert kortta, Nadal'ı toprak kortta. Ama şimdi yani biri yeni dönmüş, biri işte kolunu hareket ettiremiyor. Neyse, Demirhan da çok büyük saygılar. Çok çok iyi maç oynadı bu arada. Hani Nadal bir ara seyirci gibiydi, sürekli alkışlıyordu. Bir drop
Evet.
shot alkışlıyor, bir forehand alkışlıyor. Hani bence Nadal da onun için şey için yapıyor hani ben tamam bu karşı tarafın iyi oyunu. Abartmayayım kendinden beklentiyi. Ben yeni dönüyorum. Hani onun için yani normalde de centilmen bir adam ama biraz
Evet.
fazla alkış olunca hani şeyde görüyorsun. Deminor evet bugün biraz fazla iyi oynuyor. Hani beklediğinden iyi gibi bir ara drop shot manyağı yaptı.
Ya tabii orada
Değişik bir
çok
maç.
büyük bir seviye farkı vardı. Kobolli'den sonra Deminör. Çünkü Kobolli gerçekten çapraz topspin forehandlerin hepsine backhandiyle böyle bir Allah'ım bu ne geliyor falan diye böyle bir şaşkınlıklar içerisindeydi. Hayatında ilk defa ATP seviyesinde tenis oynamış bir oyuncu moduna döndü ara ara ki bu 62 numara. Benim açıkçası oyun anlamında hani Nadal antrenmanda bir seti oynar gibi Deminör'le oynadı gibi bir hissiyatım var. Normal rallide kaldı. Biraz işte riski arttırdı. Ama kortu açtığı anlarda öne gelmekten ziyade bayağı yine geride kaldı. Yani böyle puan kurgusu, taktik bunları çok yapmadı. Ve çok standart bir ısınma oyunu oynadı.
Sanki onlara odaklanacak hali yok gibiydi. Hani bu sefer ben her
Öyle
şeyi
bir şevki
düzelttim.
yoktu yani. Hani bir
Evet.
şeyleri bir farklı yapayım, bir de
Çünkü
şöyle bir deneyeyim. Hiç öyle şeylere girmedi yani.
evet.
Maç gitti elinden, izledi gidişini yani.
Bence
Bayağı öyle.
hala yönetmeye çalıştığı bir sıkıntı var. Çünkü Brisbane'de hatırlarsan kalça sakatlığından geri dönmüştü.
Hı.
Ve kalça düzelmişti. Onun için bence kalçada kafa çok olmadığı için inanılmaz iki maçla girmişti. Sonra karnında bir sıkıntı çıktığı için Jordan ya yani o ayrı bir yerden bir sıkıntı çıkmıştı ama şimdi o karın sıkıntısı tam geçmemiş ve ilk defa bence Nadal'ı %100 dönmek istemiyorken korta dönmüş halde görüyoruz gibi düşünüyorum. Hani biraz zamanla yarıştığı için hani bir Federer 2021 paralelleri artık iyice artıyor. Normalde eskiden olsa birkaç sene önce olsa ya da geçen sene olsa bence bu halde Nadal daha dönmezdi gibi hissediyorum. Çünkü yani sadece serviste değil harekette de sıkıntı vardı. Forehand tarafına harekette çok sıkıntı olduğu için forehand'de çok basit hata yaptı. Bir de ya dikey koşularda da işte drop shot'a gidiş ya da kısa toplara gidiş, atak fileye atak yapma. Hani bunlar maç eksiğinin de çok payı var dediğin gibi. Ben Madrid'i pas geçer diye düşünüyordum ama herhalde İspanya'da olacağı için Madrid'den antrenman videoları koymuş bile. Orada oynayacak gibi gözüküyor. Sonra Roma her şeyimi vereceğim, her şeyin değeceği bir yer varsa o da Paris'tir demiş. Ölmeye hazırım Paris'te demiş.
Bir
Yani
yerde
insan
ölünecekse.
Craig Tiley bunun Avustralya için söylendiğini duysa havai fişekler patlatıp bilet yeni bir tribün ekletirdi. Ama bakalım Paris'te neler izleyeceğiz. Bir heyecanlanmadım değil şimdi durduk yere. Bir sakinlemiştim ben de dediğin gibi. Hatta o gün Twitter'da bana çok ekstra sakin gelmişti Nadal'ın geri dönüşü için. Ama galiba Paris'e kadar o heyecan geri gelecek gibi. Beklenti de otomatikman.
Yani şey var burada artık 2024 Roland Garros bir sene daha o yoğunluğu şampiyon yani son bir kupa kazanmak istiyorsa hani bunu kime yani kaç kere sorarsak sorayım herhalde Roland Garros der. Dolayısıyla mesela bu Federer için de Wimbledon'da zamanında ama gördü ki asla öyle bir şeye ne dizi müsaade edecek ne başka bir şey. Onu yapamayacaksam hiç yapmayayım dedi. Laver Cup'ta bir şey yaptı, bıraktı. Nadal onu görüyor kendinde ve muhtemelen sonrasında ama eğer ki gerçekten böyle bir başarı olursa ve sonrasında vücudu komple bitmezse bir veda turunu 2025'e saklama şansını da çok yüksek görüyorum o açıdan. Ama işte önümüzdeki 1,5 ay çok şeyi gösterecek. Fakat Madrid'deki antrenman yoğunluğunun daha yüksek olduğunu, temposunu arttırdığını hissettiriyor. Ve
Evet.
bu açıdan da sinyaller çok daha olumlu Federer'in zamanına göre.
Evet, bu arada eğer diyorsanız ki Fransa açık değil, belki Olimpiyat son nokta olabilir. O biraz onun elinde değil şu anda. Olimpiyata gidebilmesi için dördüncü İspanyol olması gerekiyor. Davetiye alarak beşinci İspanyol olarak katılamıyor Olimpiyat kurallarına göre. Yanlış okumadıysam. Dördüncü İspanyol olması için de bir 750 puan alması lazım. O da galiba Fransa açık puanları son puanlar oluyor.
Evet.
Yani neden olmasın, bir Madrid ve Roma'da iyi bir performans, ama hani o onun elinde olmayabilir kendi başına, onu söylemek için olimpiyat noktasını da ekleyeyim. Nadal'la alakalı benim söyleyeceğim başka bir şey yok.
Bundan sonrasını göreceğiz inşallah. Biraz daha konuşacak bize malzeme verir önümüzdeki
Evet.
turnuvada.
Evet, seri
Ama
başı olmadığı için de erkenden izleyeceğiz onu.
evet.
Resmen açılışını yapacak hem Madrid'in hem Roma'nın oynadığı takdirde. Daha ilk turdan birileriyle eşleşecek ve seri başı olmayan birisi olacak bu. Çünkü seri başları tabii bay atlıyorlar ilk turlarını. Elemeler yarın başlıyor. Çarşamba, Perşembe gibi de artık Nadal'ı herhalde kortta görürüz.
Yani.
Barcelona'daki diğer isimlere kısaca bir bakalım istersen. Lajović ve Echeverri yarı final yaptılar. İyi performanslar. Tabloyu iyi değerlendirdiler gibi düşünüyorum. Çok büyük galibiyetleri olmadı. Çünkü Lajović zaten Güney Amerika turunda da yendiği Arthur Fils'i geçti. Ondan önce Davidovich Fokina. Ondan önce Hugo Humbert. Ondan önce de Diego Schwartzman. Yani böyle isim olarak aslında kaliteli isimler, ama hani böyle Lajović bunları nasıl yener diyeceğimiz bir isim yok gibi. Çünkü o taraftan Deminor Arthur Fils'e kaybetti. Nadal'ı yendikten sonra. Echeverri de 2 numara Rublev'un kaybetmesinden sonra Nico Hart, Brandon Nakashima ve Cam Nori'yi geçerek yarı finale yükseldi. Hani o üstüne düşeni yapmış diye düşünüyorum. Burada tabii Rublev biraz hayal kırıklığı. Hele o tweet doğruysa, Nadal'ın antrenmanda Rublev'u 6-1 yendiği tweet'i, gerçekten bu zaten turnuvanın göstergesiymiş. Çünkü
Evet.
böyle servis atan bir Nadal'a da 6-1 kaybetmez herhalde ilk 10 oyuncusu, ama olmuş.
Yani evet. Konsantrasyonu nasıl, motivasyonu nasıl, bunları tabii aslında yorumlamak için ortada hiçbir şeyimiz de yok, malzememiz de yok şu anda öyle söyleyeyim yani. Yani o
Evet,
kadar
evet.
erken elendi ki yani yorum yapmaya müsaade edecek bir şey veri yok ortada.
Bir de dikkatimi çeken bir galibiyet. Matteo Arnaldi İkinci maçında Sebastian Baez'i çok yakın bir maçta 5-7, 7-6, 6-2 ile 7-6-6-2 aynen geçti. O da iyi bir galibiyet, çünkü Baez Güney Amerika'da puanları, kupaları toplamıştı toprakta. Ona da özgüven hanesine yazar diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Ha.
Barcelona'da da benim söyleyeceğim başka bir şey yok. Karlı, yağmurlu havalara geçmek istersen Münih'e
Evet.
doğru.
Münih'e doğru geçebiliriz. Gerçekten Almanya'dan bildiriyorum. Hava berbat. Ama burada kar yağmadı yani. Münih orada ekstra bir level atlamış. Ben Misha Zverev paylaştığında Zverev'in antrenmanını şaka sandım. Yani gerçekten çünkü hani yağmur yağabilir ama bunun kara dönüşmesi çok next level ya. Yani
Galiba hafta
gerçekten
boyunca 10 dereceyi görmedi Münih.
inanılmaz ya, gerçekten.
Valla milletin burnu düşüyordu. Acayip bir soğuk. Üst alt herkes içlikler, taytlar, oyuncular dahil.
Ya,
seyircilerle başlamak istiyorum şampiyondan önce. Ya bu
şapka
kadar soğuk
çıkarmak
bir
lazım,
turnuva, şapka çıkarma, üşürsün
değil mi?
insanlar.
Beregi çıkarmak.
Ya bu kadar soğuk bir havada, açık hava turnuvasında sürekli yağmurdan dolayı maçlar duruyor. Nasıl her gün bütün biletleri satmışlar ve gerçekten de insanlara satmışlar çünkü o insanlar vardılar. Hani
Evet.
nasıl dolar, bu nasıl bir hani çok o kadar zengin bir turnuva ki acaba bu insanları castingden mi getirdiler diye düşündüm. O kadar soğuktu hava yani.
Katar
Helal
Dünya
olsun.
Kupası.
Helal olsun bu tenis severlere. Aynen Katar Dünya Kupası'nın Münih'e.
Arjantin formalı
İnanamıyorum. Taylor
Pakistanlılar.
Fritz de bugün final konuşmasında çok bozuktu. Hem performansından hem havadan. Ama insanların hakkını verdi. Size dedi helal olsun dedi. Onun o hiç ifadesiz böyle konuşan sesinde ama
Yeah,
yani.
you know, I'm very thankful for you being
Aynen. Ama
present
ya, öyle başlamak istiyorum. Bu nasıl bir tenis aşkıdır? Ya da bilmiyorum soğuk havaya bizim kadar
Belki de bak
alerjik
çok çok
değildir.
Alman bir yorum ama parasını verdik gidelim de olabilir.
O neden olmasın? Sen
Bir
kültürel şeylerle
şeyin parası
yorumları da ekle.
iadesi yoksa o kullanılır. Bir de 3 hafta öncesinden planlanmıştır minimum. Hani 3 aya kadar da çıkmıştır. O gün
Evet.
işten izin alınmıştır. Çocuklar kreşe gitmeyecektir falan filan, böyle bir sürü yani bir sürü faktör orada.
Zaten Almanya'dan başka bir yerde ben sanmıyorum ki 250'lik turnuvasının bütün günlerinin bilet satışının bittiğini turnuva başlamadan önce duyalım.
Ha.
Hani herkes o kadar erkenden planını yapıyor ki zaten bütün turnuva işte oradaki bir Alman gazeteci duyurmuştu. Bütün biletler satılmış. Haberiniz olsun. Gelmeyin gibi. Gerçekten de gittiler her gün ve ne mutlu onlara ki en azından. Belki Zverev için gelen çok vardı ama bir Alman kazandı. Jan-Lennard
Çok
Struff
iyi.
4 gün sonra 34 yaşında olacak tenisçi arkadaşımız kazandı turnuvayı. Sonunda ilk kez bir ATP turnuvası kazandı. Hava şartları, insanlar, seyirciler ve şampiyon deyip sana bırakıyorum.
Yani bayağı saygı duyuyorum ben Struff'a. Çünkü kariyerinin genel çerçevesinde servis üzerinden kurulu ve orta seviye bir ATP oyuncusuydu. Yani gerçekten efsane bir servisi var. Ve bu hep böyleydi ve güzel maçlarda oynuyordu. Ama böyle bir turnuva istikrarı, konsantrasyonu çok net bir şekilde dönüşüm noktasını baba olduğu döneme bağlayabilirim. Böyle bir sanırım 4 yıl önce filandı. Ondan sonra böyle bayağı bir istikrar geldi. Oyununa da, antrenman çalışma biçimine de bayağı bir orada bir döngü oldu. Ve hani bunu Madrid'de değil mi geçen sene final oynadığı?
Evet.
Madrid Masters'ta hani yine aynı böyle garip bir hava şartları vardı. Yanlış hatırlamıyorsam orada da. Çok yanlışım olmasın.
Ama çatı var en azından orada.
Evet
Hani
evet çatı var, o kurtarıyor. Ama işte o çatı da aslında ona da avantaj.
tabii.
Düşünmeden edemiyorum. Bu form durumu Ekim ayında oynanan Roland Garros'ta olsaydı ne yapardı acaba orada? Hakikaten yani finalde de kendi servis oyunlarında çok iyiydi ama özellikle ben şey maçında, Rune maçında daha böyle Rune'yi maçı bıraktıracak bir seviyedeydi oyunu hatta. Yani
6-2 6-0.
inanılmaz bir rally yoğunluğu baseline'ın üzerinde ve yüksek bir eforsuz bir şekilde tempo çıkarıyor, güç çıkarıyor raketten. Dedim acaba rakette mi bir değişiklik yaptı? Çünkü bazı vuruşları o kadar şeydi
Abi.
ki rahattı ki o kadar hız bu vuruş şekliyle nasıl çıkıyoru bile anlamakta biraz zorlandım yani. Ama hani şunu da
İlk servisinden %95 ile puan kazanmış. Ace yüzdesi %22.
inanılmaz
Rune'ye
yani
karşı.
yani
Zaten 45 dakikada bitti maç.
ve şunu söylemek lazım. Rune'nin de hiç oynayası yokmuş. Gerçekten maça girmek için çok bir çaba sarf etmedi. Maç devam ettikçe daha savruk oynadı.
Hastaymış galiba.
Her şey olabilir. Ben şunu söyleyeyim.
Hayır, şunun için
Hani
söylüyorum. İki defadır Rune böyle maç kaybediyor. İki defadır biz hemen bahane alıyoruz. Biraz da Bunlar tabii dikkat çekmeye başladı. Tabii olabilir bu ama belki ya bir iletişimde bir şey var ya da gerçekten de can sıkıcı bir dönemden geçiyor.
Yani her şey olabilir ama bu turnuva özelinde, bu hava şartlarında hangi oyuncunun mental yoğunluğu düşük olsa anlayışla karşılarım. Hani bu şimdi Rune oldu, başkası da olsa, hani Zverev de erken elendi. Ki Zverev'in maçını izleyemedim ben, öyle
Ben
söyleyeyim yani.
izledim. Sinir harbi içerisinde bir maç oynadı. Sürekli maçın durdurulmasını istedi. Tehlikeli olduğunu düşündüğü için çizgileri değil pardon, kortun çok kaygan olduğunu söyleyip durdu. O maçta da Garin çok yani mesela bazılarına gerçekten şu turf Garin mesela bu kortu çok sevdiler. Çok ağır bir kort.
Evet.
Yani hani iyi bir servis çok ağır forehandler yani sürekli rallide kalma isteği falan. Bir
Top
de üstüne
sekmiyor, spin yok.
aynen spin yok kesinlikle. Toplar öyle, yüksek top isteyenlerin seveceği bir yer değil. İşte bir çizgi kararına üstüne kafayı yedi falan derken bir noktada şey dedi hakeme, eğer bunu yapacaksak dedi ben son iki oyun maçı satacağım dedi. I will tank if falan dedi böyle direkt hani o laflara. Sonra satmadı. Ama Garin bir şekilde kazandı 6-4 6-4.
Ulan Zverev yani.
Ama yani bayağı gitti geldi. Hani ben ne yapabilirim diye. Kort'tan çok şikayetçi. Kendisi bu arada son 3 Münih'inde tek galibiyeti var sanırım.
Evet ya.
İki kupası olmasına rağmen Münih'te.
Ama açıkçası son yıllarda da Zverev açısından yani en böyle kötü zamanlarında da biraz yine yani zamanlama olarak da turnuva böyle Zverev'in form durumuyla çok senkronize değil.
Tam aslında
Ama
yardımına koşacak bir zamanlama.
şey
Ev turnuvası. Herkes onu destekliyor.
aynen.
Toprakta.
Yani şu an bir çıkış yolu arıyor ama mental olarak sanırım o şeyde değil. Odaklanmada değil. Çünkü sürekli dış etmenleri şikayet eden bir tenisçi şeydir. Formda değildir. Kendini iyi hissetmiyordur. Çünkü normalde bir üst düzey tenisçinin en önemli özelliği dış elementlerden kendini komple izole edip orada atom bombası patlasa da o ralliyi oynamaya devam eder yani. Hani o yüzden burada bunlar biraz Verev'e de yazıyor.
İstiyorsan
Fakat
bir şey de konuşalım. Taylor Fritz'i. O
Taylor
da
evet.
finalist bitirdi. İyi maçlar kazandı. Ya böyle işte Morokanyas var bir tanesi. Düşük sklette bir oyuncu. Onu geçti ama ondan sonra Jack Draper tehlikeli bir isim. Son set tiebreak'te geçti. Christian Garin yine burada iyi maçlar kazanarak, 3 maç kazanarak yarı finale yükselmişti. Taylor Fritz'ten de tekrar Amerika bir numarası oldu yanlış hatırlamıyorsam. Böyle Ben Shelton'lı posterler, afişler çıktı. Geçen hafta bir hafta sürdü Amerika bir numaralı. Onlar da önemli diye tahmin ediyorum. Çünkü Tennis Channel'da falan çok şey yapmış. Bakalım Taylor Fritz'i tekrar bir numarada ya. Kutlayacaklar mı? Böyle gidip geliyor çok yakınlar.
Yani ben açıkçası bu rekabetin onlara da iyi geldiğini düşünüyorum. Çünkü Taylor Fritz de özellikle takvimin bu döneminde hep iyi performans gösteriyor ve hani sert zeminden toprağa bir Amerikalının hızlı geçebilmesi çok da alışılagelmiş bir şey değil açıkçası. Yani bu anlamda biraz daha allrounder bir profili var Taylor Fritz'in. Tabii ki
Evet.
Ben Shelton'a göre. Ama Amerikalılar açısından tabii olimpiyat senesinde bunlar süper haberler. Çünkü erkek tenisinde şu anda biraz o şey havuzun yoğunluğu sıkıntılı.
Ya ilk 20'de 4 oyuncuları var ama ilk 10'da yok şu anda.
Evet.
Bir Münih'e ekleyeceğim bir şey yoksa Bükreş'e geçelim.
Evet, Bükreş'e geçelim. Hani orada da şunu söylemek lazım bence bir genel olarak. Bir haftada 3 turnuva olunca en düşük turnuvaya gerçekten ne alan kalıyor ne oyuncu kalıyor, özellikle büyük isimlerin de çekildiği bir zamanda. Hani oyuncular açısından fırsat turnuvası ama hani şeyi burada biraz dile getirmek istedim tam Bükreş'e geçmeden. Hani bu ATP'nin planlanmasında daha fazla büyük turnuva, daha fazla büyük turnuva ve o aradaki makası açma 250'likleri yavaş yavaş biraz böyle şeyine köküne kibrit suyu dökecek gibi. Çünkü oynayacak oyuncu kalmıyor. Bu kadar hem takvim yoğun hem büyük turnuva sayısı fazla. Yani lokal etkinliklere dönüşmesi an meselesi bence böyle
Evet.
vizyonda.
Evet. Yani televizyon izlenirliği büyük ihtimalle global olarak çok etkili olmamıştır. Zira Merkez Kort'tan başka bir yerde yayın yoktu. Bükreş'te yanlış bilmiyorsam. Hafta içerisinde çünkü izlemeye çalıştım olmadı. Ama yani bence iyi bir şey. Yani oyuncular daha fazla oyuncuya fırsat. Burada da Francisco Cerundolo vardı.
Evet.
İşte Greek Sport, Sebastian Korda,
Tabilo
Alejandro
için iyi
Tabilo.
bir zamandı.
Aynen. Turnuva bu arada çok övülmedi oyuncular tarafından. Özellikle Federico Coria'nın tweetleri var. Hani siz Güney Amerika'daki turnuvaların lisanslarını iptal ediyorsunuz. Buraya turnuva veriyorsunuz ama burada biz antrenman yapamıyoruz. Antrenmanları böyle dörtlü yaptırıyorlar. Kort kalmadığı gibi işte ışık koymadıkları için maçları bitiremediler gibi böyle şikayetleri olmuş. Ben de Merkez Kort'ta sadece yayın olmasına şaşırdım mesela. ATP turnuvası sonuçta. 125'lerde, Challenger'larda bile hani oluyor. Ama burada da bu turnuva oynandı. Ki 2016'dan beri oynanmıyordu bu turnuva. Hani geri
Evet.
döndü takvime. Tiriak Open, yani Ion Tiriak'ın direkt hani parayı basıp yaptığı turnuvalardan biri. Marton Fucsovics kazandı burayı. Sıfırsat turnuvası dediğin gibi. Düşük seri başları. Burada 6-4-7-5 ile Mariano Navone'yi geçmeyi başardı. Mariano Navone de bu sene. Geçen senenin en çok Challenger kazanan ismiydi. Bu sene Toprak'ta Rio'da final yapmıştı. Burada da finalini yaptı. Ve de Fucsovics şampiyon oldu. Ben burada João Fonseca'yı izledim. Tabilo maçında. Maçı neredeyse alıyordu. İkinci set tiebreak'i kaybettikten sonra kaybetti. João Fonseca'nın galiba ikinci çeyrek finali olmuş oldu bu ATP seviyesinde. Zaten Rio'daydı ilki. Bu da iki etti.
Evet, güzel. Orada Güney Amerikalılar da bu seviyelerde seviyorlar. Ama Fucsovics için de ikinci ATP kupası tabii ki neresinden bakarsan bak çok önemli olay.
Evet.
Önceki de şimdi baktım 2018'de Cenevre'deydi. Yani ta 6 sene önce o arada kayda değer büyük bir finali de yoktu. Hani böyle çok kaçırdığı
Wimbledon çeyrek finali
bildiğim.
var.
Evet.
Aslında yükselişi var ama ATP kupası yoktu, evet.
Yani o 2021'deki Wimbledon finali haricinde Fucsovics için ben daha sert zeminde bir şeyler beklerken genel oyun yapısı itibariyle adam iki kupası da toprakta olması. Ama yani işte hakikaten dediğin gibi bu şey oyuncuların şikayet etmesi organizasyondaki de durumun daha böyle yolun başlangıcında olduğunu da gösteriyor. Hani o bir taraftan da biliyorsun hani şeyde söylemiştik işte Nastase'nin filmi geldi ve bunun burada lansmanı yapıldı işte bir sürü isim çağrıldı, Boris Becker falan da gitti hatta oraya, yani orada bir etkinlikler oldu, bir lokal anlamda bir
Evet.
eğlenceler bir şeyler yapıldı ama
Ama
tenisçilere
lokal.
yani ürünün kendisine çok bir
Evet.
ehemmiyet verilmemiş
Evet.
gibi.
Bir de Bükreş tabii Estoril'in lisansını aldı. Onun için Federico Coria'nın tweetinde o da var hatta. Siz Estoril'i iptal edip burayı mı alıyorsunuz? Bir de onlar da Güney Amerika'da genel bir şikayet var. İşte Buenos Aires'i 500 yapmadılar başvurusuna rağmen. O Golden Swing sayısı düşüyor. Olur böyle şeyler. Ama bu turnuva biraz silik kaldı, sönük kaldı bu hafta içerisinde. Ondan biz istiyorsan daha sönük kalmayan yerlere geçelim. Geçmeden önce bir yüksek challenger oynandı bu hafta Oyraş'ta. Hem ATP hem WTA 125'likleri vardı. ATP Challenger'da Francisco Comesana, Arjantinli, Hugo Blanchet'i geçmiş ve de şampiyon olmuş. Onu da analım. Bu isimler işte efendim top koymamız gerekir. Bir şey olur. Toprakta Roland Garros Fantasy Game gelir.
Çok doğru bir noktaya parmak basıyorsun. Evet, şu
Biz
anda.
neden bunları söylüyoruz?
Ama şey de önemli. Çok turnuva yoğunluğu olmayıp yavaş yavaş gelenler patlamayı Roland Garros'ta yapabilecek isimleri yakalamak önemli.
Evet,
Alıyor
kesinlikle.
4 Challenger'ı, 3 Challenger'ı, final görüyor, kupa alıyor. Roland Garros'a bir geliyor, bacaklar tutmuyor.
Kura da yardım edecek. Biraz
Moraller bozuk
bunların
ondan sonra.
hepsini tartacağız ama daha zaman var.
Evet, daha
WTA'ya
böyle
geçelim.
matrisler oluşturulacak.
Aynen.
Karar ağaçları böyle neye göre? 3 finali mi var? Sıkıntı.
Aynen.
Burada bir watch out fazla
Aynen.
fiziksel.
Son hafta turnuva mı oynadı? Bunu geçelim.
Asteriske
Evet, WTA'ya geçelim. WTA'de çok şık, çok klas bir turnuva vardı. Her yer araba dolu, parlak bir turnuva. Işıltılar,
Mat boyalar
görkem.
yoktu.
Aynen. Stuttgart'ta Porsche Tennis Grand Prix oynandı. Ve 2 senedir şampiyon olan Iga Świątek burayı kazanamadı. Arabaları üçleyemedi. Rybakina onu geçti çünkü yarı finalde. Üstüne finalde de Marta Kostyuk'u 6-2 6-2'lik çok net bir performansla geçti. Toplamda 8, 8'inin 3'ü toprak kupası oldu Rybakina'nın. Adeta hani sezon nasıl bölünüyorsa o da kupalarını öyle bölerek kazanmaya devam ediyor. Bu sene de 3. kupası. İşte önce Brisbane'ı kazandı. Ondan sonra gitti Abu Dhabi'yi kazandı Orta Doğu'da. Şimdi Toprak Kupası ama bunların hepsinden önemlisi belki de Iga Świątek'i toprakta yenmiş olması. Toprakta oynadıkları 2 maçın ikisi de Rybakina'nın oldu. Böyle ilginç bir istatistik. Tabii ilkinden Świątek çekilmişti Roma'da sakatlığından dolayı son set 2-2 iken ama istatistiklerde bu gözükmüyor. Çift tıklamazsanız
Kazandı mı kazandı.
aynen Rybakina için çok büyük bir özgüven depolama maçı o. Bir de ya son 11 final setine giden maçın tamamını kazandı Rybakina. Böyle de ilginç bir mücadele yönünü ortaya çıkaran bir istatistik oluştu. Miami'den beri işte üstüne Stuttgart'ta. Kostyuk'u ama rahat geçti. Sonunda set vermeden bir maç kazanmış oldu.
Evet yani ben açıkçası Ribakina'nın buradaki tabii final maçına büyük favori olarak çıktı ama bu kadar yüksek formda toprağa girişini hani uzun soluklu bir Sunshine zamanından sonra beklemiyordum. Bu açıdan şaşırdım. Ehliyeti yokmuş. Hani ehliyet almak için sen de tweet attın bundan iyi bir bahane olamaz diye. Hakikaten herhalde ödülü para ödülünden ziyade araba ödülüyle cezbeden yegane turnuva. Burada Rybakina'nın özellikle servis performansı hani Coco Gauff da çok iyi servis attı bu turnuva. Ama şey yani yetmedi
İlk
tek
servis
başına.
olarak
Evet.
demek istiyorsun diye düşünüyorum.
Ama Coco Gauff da zaten bu her zaman böyle.
Ha
Burada
tamam, şimdi Rybakina'nın Coco Gauff'ta deyince hani hiç dinlemeyenler, ilk defa dinleyenler bir şok
ha.
olmasınlar.
Doğru söylüyorsun, evet, o detayı vermek lazım. Fakat özellikle hani katılımcı yoğunluğuna baktığın zaman çok üst düzey bir turnuvaydı ve burada Rybakina hani o tenis yoğunluğunu devam ettirdi ve düşüş yaşamadı çok net bir şekilde form olarak. Bu bence çok önemliydi. Bu anlamda toprağa bayağı hızlı bir giriş yaptı. Bunlar aslında Iga'nın zamanlarıydı ve hani orada biraz rol çaldı ve o açıdan da bu sene Roland Garros'a bunun etkisi nasıl olacak? Bayağı merak konusu. Sabalenka hafif formsuz şu
Evet.
aralar. Muhtemelen özel hayattaki konularda konsantrasyonunu etkiliyordur. Büyük maçlarda özellikle o nüanslar daha çok gerekiyordur. Dolayısıyla toprak sezonunun ilerleyen dönemlerinde bayağı bir ilgiyle
Evet.
bakmamız gerekecek. Burada işin
Rybakina
rengi
tabii
nereye gidiyor?
geçen sene Roma'yı kazandı. Biliyorsun hani bu ilk defa büyük bir toprak turnuvası kazanmıyor. Bundan büyük Roma'yı kazanmıştı. Hani orada daha fazla maç oynuyorsun ama hani bitirdiği bir maçta Świątek'i yenmek. Paolini bu sene çok zorlu bir oyuncu. Kudermatova her zaman sıkıntı çıkarabilecek bir oyuncu ki Kudermatova'ya karşı öndeydi. Son final setinde üst üste oyunlar kaybetti. 4-4 oldu falan derken bir şekilde o maçları kazanmaya başladı. Świątek karşısında da bence çok rahat psikolojik olarak gibi düşünüyorum. Hani bu özellikle çok fazla oynayan ve birbirleriyle hani kritik maçlar oynamaya devam edecek oyuncularda hani birbiriyle alakalı olarak böyle psikolojik olarak nerede olduğu çok fark ediyor. Hani Rybakina bence maçtan önce işte Świątek mi gelir, Raducanu mu gelir, benim çok bir tercihim yok demesi bence dürüst bir cevaptı. Hani o böyle işte akıl oyunları değildi. Ben yani bir psikolojik bir şey değildi. Bence gerçekten rahat hissediyor Świątek maçına çıkarken, toprak dahil. Onu da görüyoruz. Hani ikinci sette bitirebilirdi bu arada.
Evet.
4-5'te servis atarken birden bir iki hata Świątek orada gaza bastı ve seti kazandı. Ama 3. sette Yine iyi bir performans. Servis dediğin gibi her zaman ön plana çıkıyor. Toprakta biraz daha şey görüyoruz. Forehand'de böyle biraz yüksek alçak gidebiliyor Rybakina. Böyle değiştiriyor topunu. İlla dümdüz vurmuyor fileye yakın giden toplar. Biraz yükseltiyor topu istediği zaman. Backhand zaten eğer ayakları yetiştiyse çok muntazam. Ama bazen derin gelen toplara bugün Kostyuk karşısında da zorlandığı oldu. Ama Kostyuk onlardan çok atamadı tabii. Rybakina çok inisiyatif aldığı için her zaman her rallide. Ben böyle Rybakina'nın return'ünün ne kadar iyi olduğunu sürekli unutup böyle kazandığı turnuvalarda tekrar hatırlıyorum. Hem Świątek karşısında hem de Kostyuk karşısında gayet iyi gözüküyordu return'leri.
Kostyuk hakkında ne düşünüyorsun? Yani son hayatının en iyi bir ayını geçiriyor herhalde şu anda form olarak.
1, 2, 3, 4 ay işte
Evet.
sene başından beri şu anda WTA Race'te 7. 7 numara hani az buz bir şey değil.
Ve hep iyi isimleri yeniyor. Yani
Evet.
seri başı isimleri bu kadar çok seri başı ismini yendiği bir dönem daha yoktur herhalde.
Evet, tabii sıralama hala yükselmedi. Böyle seri başlarıyla karşılaşmayacak kadar. Onun için kimle karşılaşırsa dediğin gibi etkileyici performans. İşte Avustralya çıktı çeyrek final. Coco Gauff'a karşı kaybettiği çok acı maç. İzlemesi acı daha çok. Onun kaybetmesi açısından değil de. Hani bu sefer de böyle olacak dedim. Neredeyse bir ara oraya gidiyordu. 200 basit hataya doğru ama yok. Toparladılar. Acayip bir heyecanlı maç sonu. Sonra işte San Diego'da final. Indian Wells'da yarı final. Çok iyi yani. Çok iyi girdi seneye. Benim bu haftadan gördüğüm mücadele daha çok yani. Çünkü Zhang Qinwen'e karşı 5 maç puanı mı çevirdi Kostyuk? Coco Gauff'a karşı 8. maç puanında. Yani bitiremedi ama maç puanı vermeden geçti mesela Coco Gauff'u. Onlar çok böyle etkileyici bence. Çünkü geçen sene İpek'le oynadığı maçı hatırlıyorum mesela Dubai'de. Mental olarak bu noktada
Savruktu.
değildi.
Çok savruktu.
Yani çok büyük böyle paylarla kaçırabiliyordu topları. Bu sefer daha iyi gözüküyor. Koçunun ne kadar etkili olduğunu, ne kadar iyi çalıştıklarını anlatıyor insanlar. Yani ne kadar istediği bilmiyorum. Onu biraz kötü etkiliyor mu? Çünkü kaybettiği zaman oyun sırasında ağlayacak gibi oluyor bazen. O kadar stres yapıyor ki. Ama sonra bugün öyle ağlamaklı olduktan sonra 2-3 sayı kazanıp break puanı gördü. Onun için ona yardımcı da oluyor olabilir. Emin olamıyorum.
Yani tabii ki şunu hafife almamak lazım. Bence Kostyuk çok iyi tempo yapabilen ve gücünü tavanını hala yakalayabilmiş bir isim değil. Bu hani savrukluğunu kontrol edebilmesi tabii ki çok önemli bir aşama. Hani uzun süredir turda Kostyuk ama henüz o da 21 yaşında. Hani o da aslında hala çok genç bir isim. Hani
Evet.
bunu çok takip etmeyen biri atlayabilir.
Evet doğru
Daha
diyorsun.
çok uzun bir kariyer yolu var önünde ve tam da bu mental dediğin noktanın çok ciddi etki yaratacağı, kırılım yaratacağı bir zamanda. Şimdi de kariyerin en iyi noktasında hem sıralama olarak da ilk 20'ye yetiyor mu bu hafta topladığı puanlar bilmiyorum ama en azından Roland Garros'ta seri başı olmayı garantilemiş durumda şu anda ki bu çok önemli. Özellikle toprakta formunu koruması adına. Ama hala Ukrayna bir numarası değil yani Svitolina'nın inanılmaz geri dönüşünden sonra topladığı puanlarla. Ha, bu da ilginç tabii. Ama
Evet.
o
21 numaraya yükselecekmiş haftaya. Ama işte WTA Race'te yani sene içerisinde puanları 7 numara çok yüksekte. Bir de o mücadeleye şunu da ekleyeyim. Tabii Zhang Qinwen ve Coco Gauff maçı ön plana çıktığı için ilk turda da her türlü insanı test edebilecek zorlukta bir insan olan ve ev sahibi olduğu için ekstra gaz belki de olan Laura Siegemund'u geçti. Hani o da sinir harbi bir maçtı çünkü Siegemund
zor bir rakip mental
yani
olarak yani.
evet, ben o topa vurdum dedi mesela vuramadığı bir topa. Karşı tarafta çıldırabilir başka bir oyuncu olsa.
Senin şuurun yerinde mi hanım? Ben
aynen.
görmedim pozisyonu gerçi ama.
Final setinde böyle oradan Kostyuk mesela servis kırdırdı. Bir şekilde geri dönmeyi başardı. Tebrik ediyoruz. Vondroshova'yı geçti yarı finalde deyip böyle diğer oyunculara da biraz gezelim.
Evet.
Vondroshova Indian Wells ve Miami'de oynayamamıştı. Sakatlık değil galiba bu sefer. Büyük annesini kaybettiği için yanlış hatırlamıyorsam Avrupa'ya geri dönmüştü. Bu ilk turnuvası oldu o bir aydan beri belki de. ve Vekic, Potapova, Sabalenka galibiyetleri. Onun için çok iyi bir geri dönüş. O da Wimbledon'dan beri, hani kazandığı Wimbledon'dan beri ilk defa bir ikon oyuncusunu yenmeye başarmış. Sabalenka'yı geçerek. Sabalenka dediğin gibi sallantılı gidiyor biraz ama yine Wondroshova için iyi bir galibiyet.
Kesinlikle. Başka bir de Badosa da burada sanırım biraz turnuvada önemli bir hikaye. Gerçekten yine o da sakatlığından dolayı bir kez daha büyük bir sorun yaşadı. Onun da kariyeri gerçekten zirvedeyken bir anda fiziksel sıkıntılardan dolayı bir türlü toparlayamıyor.
Evet, üzücü. Ya bir de buraya Protect Ranking ile geliyor. Hani
Evet.
işte sıralama korumasını kullanacağınız zaten sınırlı sayıda turnuva var.
Evet.
İyi olduğunuz zaman kullanıyorsunuz. Onu kullanıp sakatlanmak ekstra bir kötü olmuş,
Zor.
ironik olmuş. Ons Jabeur Aleksandrova'yı çok yakın bir maçta geçti. Çok gaz gözüktü. Acaba falan dedim Paulini'ye. 7-6-6-4 kaybetti. Paulini iyi oynuyor ama Jabeur'ün tabii buralara biraz daha alması lazım. Şimdi sevdiği bir turnuvada Madrid'de Verdasco'yla antrenmandaymış. Böyle koçu mu yoksa öyle bir antrenman mı yapıyorlar konuşuluyor. Ama Jabeur'ü de anmadan geçmeyelim.
Evet, Jabeur gerçekten merak ediyorum. Ne zaman tekrardan o yoğunluğunu ve vuruş istikrarını, oyun planını, konsantrasyonunu sağlayıp tekrardan o top seviyeye tekrar geri dönebilecek. Çünkü şu anda bayağı puzzle'ın birkaç parçası hiç çalışmıyor ve bu da büyük galibiyetlerin önündeki en büyük engeli.
Evet. Raducanu Fransa'ya karşı Fransa'da kapalı toprak kortta iki galibiyetten sonra apar topar Stuttgart'a geldi. Burada yine aynı şartlarda Kerber üstüne Noskova'yı 6-0 7-5 ile geçti. Ve Świątek'i bayağı zorladı. Onun için de pozitif bir hafta.
Çok pozitif bir hafta. Raducanu'nun artık yavaş yavaş tura alıştığını söyleyebiliriz. Ama dileriz onunla da sakatlık namına çok fazla bir şey olmaz artık. Tenisine konsantre olabilir. Şöyle hani insanların Raducanu yenildiği zaman ne oldu bu kıza harcadığınız paralar, ey sponsorlar dedikleri dönem artık bitti. Yani dış elementlerden bağımsız bir şekilde maçlarını tamamlayabildiği bir dönemde artık bence. Dolayısıyla tenisinin de seviyesinin biraz daha adım adım ilerlemesi bence çok olumlu. Noskova galibiyetine ben çok şaşırdım. Yani hiç hesapta olmayan bir şeydi bence.
Evet. Ben hatırlıyorum bu maçın ilk oynadıkları zaman böyle heyecanlı bir şekilde gün gün podcast yaptığımız için Fransa açık zamanı geçen sene oynadılar galiba Fransa'da. O zaman da yine çok iyi bir maç olmuştu. Moskova bu sefer sahadan silinmiş resmen. Iga ile alakalı. Ha bu arada Raducanu küçüklüğünde çalıştığı koçu Nick Cavada ile çalışmaya başlamış sene
Evet.
başından beri. Hani böyle stabil bir isim var gibi şu anda ilk defa. Çünkü
Ve bunun
Amerika
ona
açığı
çok iyi
kazan
geldiğini söyledi.
Evet, Amerika açığı kazandığından beri sürekli yüksek profilli isimlerle çalışıp böyle 3-4 haftada değiştiriyordu. Yani hem böyle biraz acaba koçta mı sıkıntı var diyebileceğiniz Dimitri Trusunov gibi böyle biraz güçlü karakterler hem de yo hayır Torben Belts gibi gerçekten hani çok iyi isimlerle uzun süreler çalışmış. İşte şu anda Kerber'le tekrar çalışmaya devam eden isimler ama derken sürekli bir böyle devir daim oluyordu. O galiba durdu gibi gözüküyor. Bakalım nasıl olacak onu takip edeceğiz. Iga ile alakalı söylemek istediğim bir şey var mı? Onu çok konuşmadık ama sanki böyle ya böyle şeyler olabilir. Rybakina'ya maç kaybetmek normal. Daha toprak sezonu uzun. Gerçi çok da uzun değil. Madrid, Roma ve Roland Garros kaldı ama çünkü 2 haftalık yaptıkları için her şeyi.
Evet.
Hani Iga'nın daha zamanı var gibi düşünüyorum toprak için. Ne dersin?
Ben de açıkçası biraz karışık hissiyatlar içerisindeyim. Çünkü bu tarz maçları ve turnuvaları aslında domine etmeyi isteyen bir isim. Yani bu açıdan henüz daha tam o tavanına ulaşmış bir noktada değil. Bence Madrid'de bir şeyleri gözlem hem Madrid hem Roma Roland Garros adına bir şeyleri okumak için genel olarak benim zorlandığım turnuva çünkü çok farklı şartlar var. Roma'da hangi gün sel olacak bilemiyorsun. Madrid'in rakımı farklı filan.
Evet.
Dolayısıyla Yani Roland Garros'a girerken dahi sonuçlar ne olursa olsun Iga'nın durumunu okuyacak çok bir malzeme bırakmadı elimizde. Burayı bir alsaydı hem Rybakina'yı yenip hem de finalde dominant bir bagel baget artık hangisi denk gelirse onu uygulasaydı derdik ki tamam Iga toprak oyununu bulmuş ve devam ediyor. Ama burada diyemediğimiz için bundan sonrasında biraz hikayeyi tamamlamak ve devam ettirmek zor olacak gibi
Evet,
bakalım.
yani o tabii geçen hafta milli maçlarını sert kortta oynadı yanlış hatırlamıyorsam. Onun da biraz etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü
Mutlaka, mutlaka.
toprakta oyuncular normalde bir hafta çalışmak istiyorlar. Araya sert kortun girmesi ritim bozmuştur.
Kesinlikle.
Ama şimdi zamanı var. Bir ay. Geçen sene Madrid'de Roma'yı kazanmadan gitmişti Paris'e ve Paris'i kazanmıştı. Göreceğiz bu sene neler
Aynen.
yapacak.
O yüzden de bu sene orada çok iyi oynasa da bir şey diyemeyiz. Çok kötü oynasa da bir şey diyemeyiz ya işte. Skor hani iyi
Ya tabii
kötü oyun biraz
Madrid'de
göreceli de.
Sabalenka'ya finalde kaybetmişti. Roma'da da işte Rybakina'ya maçtan çekilmişti. Onun için kötü oynayarak kaybettiği maçlar değildi. Kötü
Ama
olursa
onları yenmesi gerekiyor sonuçta zaten hani Roland Garros yolunda kritik isimler onlar.
evet. Yani Rybakina tabii bilmiyorum Roland Garros yolunda kritik olacak mı? Seri başı itibariyle tabii ki. Ama geçen sene şanssız bir şekilde mi elendi? Neyse onları zamanı gelince konuşuruz.
Evet.
İstiyorsan diğer WTA turnuvalarına bakalım. Sonra da haber turu
Evet.
yapıp kapatalım. Ruanda 250'lik bir turnuva oynandı. Sloane Stephens kazandı. Sloane Stephens çaktırmadan ilk 35'te 40'ta seri başına çok yakın yerlerde şu anda. Magdalene Neti geçti. 6-1,
O sene
2-6-6.
bu sene mi Gökalp? Yine. Stevens senesi bu sene mi
Tam bir Sloane Stephens skoruyla
yine?
6-1, 2-6, 6-2. Hani ben bir gidip geliyorum kafa olarak demiş ve maçı kazanmış, kupayı kazanmış Sloane Stephens. Yarı finalde Caroline Garcia galibiyetini özellikle de bir söyleyelim. Burada Carolina Pliskova'yı da geçmiş Sloane Stephens. Turnuvaya da 6-1'lik bir set kaybederek başlamış Peyton Stearns'e karşı. Ama Sloane Stephens'lığını yapmış. Bu 8. WTA kupası kendisinin. Toprağı seviyor. Kırmızı toprağı özellikle.
Evet. Zaten Sloane Stephens ne zaman bir iyi bir turnuva geçirse toprakta bu başarıları yakalamasının beni ne kadar şaşırttığını her seferinde söylüyorum. Beşinciye söylemeyeyim ama hakikaten. Yani bakalım Roland Garros'ta yine sürpriz yumurtadan çıkar gibi çok şeyde Kur'an'ın ters bir yerinde favorilerden birine bir tatsız bir sürpriz yapabilir mi göreceğiz.
Evet, 12 defa oynamış Roland Garros'u Sloane Stephens. Kaç defa 4. tura çıkmış? 2. haftayı görmüş. 9. Yani
İnanılmaz.
böyle bir istatistiği var kendisinin.
İstikrar abidesi gerçekten. Roland Garros söz konusu olunca.
Paris deyince 3 turu geçmeyi seviyor kendisi.
Şanzelize'yi görünce.
WTA 125 oynandı Oyraş'ta. En başta dediğim gibi milli maçlardan gelen Portekiz, ben bu kortları çok sevdim diyen Suzan Lamens acayip bir dönemden geçiyor. Arka arkaya 9. tekler maçını kazandı. İşte Portekiz'de milli takım haftasında Ostapenko'yu geçmişti. Zeynep'i yenerek başladı bu arada bu seri. Hani ben şey hatırlıyorum. İlk setini izleyebilmiştim ben maçın. Sonra da gitmem gerekmişti ama ya bunu da mı bu puan da mı alıyor dediğimiz şeyler oldu. Çünkü çok zor pozisyonlardan vuruşlar çıkararak kazandı. O bir MR'ymiş. O yarışta da şampiyon oldu. Clara Tauson'u 6-4, 5-7, 6-4 geçerek. 6-4, 5-0 öndeymiş. Ama biraz böyle yolu uzatıp
Stevens'lık mı yapmış diyebilir miyiz burada?
biraz düşürmüş konsantrasyonu. İlk 100 hedefim diye bir röportajı var çok yakında. 130'lara gelmiş o da. Roland Garros elemelerinde can sıkıcı bir rakip olabilir.
Evet, cidden o açıdan onun bu durumu gerçekten çok şu anda Roland Garros aslında yani ana tablo oyunu ve skorları alabiliyor. Ki zaten Roland Garros elemelerinde de izlemiştik onu da hatırlıyorsan. Bayağı iyi bir oyun temposu var orada. Yani bu kadar yüksek form durumu değilken bile orada çok iyi işler çıkarıyordu.
Evet.
Bakalım onu da.
Evet. Onu da takipte olacağız. Haberlere geçelim istiyorsan.
Evet,
Dün
üçüncü haberler.
Garbiñe Muguruza'nın artık tenis oynamayacağını bir şekilde tescillediği ortaya çıktı ve de ondan sonra Instagram'da IMG'den olsun, WTA'den olsun veda postlarını kabul ettikten sonra biz de gördük ki evet gerçekten tenisi resmi olarak bırakmış, resmi olmayan bir şekilde
Zaten.
geçtiğimiz Şubat ayında bırakmıştı. Geçtiğimiz derken 2023'ün 14-15 ay oluyor. Eski dünya bir numarası. 2016 Fransa Açık, 2017 Wimbledon şampiyonu. 2017 Wimbledon'dan da işte birkaç ay sonra da dünya bir numarasına yükselmişti. 2015 Wimbledon'da finali var. 2020 Avustralya Açık'ta finali var. WTA finallerini kazandı. WTA finallerini çiftlerde final yaptı. Carlos Suarez Navarro'yla kariyerinin ilk yükseliş kısmında çiftler oynadı baya. Yani çok etkileyici bir kariyer. Üzücü bir son, erken bir son. Herhalde kendisi mutlu ama daha fazla izlemek isterdim ben.
Evet, yani kariyerinin son dönemlerinde artık şakayla karışık üzülerek bayağı maçını konuşuyorduk. Böyle maç bitmiş bir maçı kaybetmeyi çok çok başardı. Yani 6-0 5-0'dan falan filan, yani böyle değişik işler gördüğümüz bir mental bir dönem vardı zaten. Ama bence de çok sağlam bir kariyeri var. İspanyol tenisinde kadınlar tarafında çok büyük saygı duyuluyordur eminim ki. Ben hani hem Wimbledon şampiyonluğunu, inanılmaz bir turnuvaydı o. Gerçekten o baya büyük tenis oynamıştı orada. Bir de WTA finallerinde de çok ayrı bir seviyedeydi. 2022 adına çok beklentimiz de vardı ve yani hevesimiz kursağımızda kalmıştı, biraz öyle
Onun da
olmuştu.
varmış demek ki. Hayal kırıklığı da büyük oldu. Ama Grand
Evet.
Slam finallerinin birinde Serena'yı, birinde Venus'u yendiğini söyleyelim. Bu da herkese nasip olmaz. İki tane
Aynen
Grand Slam
öyle.
şampiyonunuz var. Williams kardeşleri ki hani Venus büyüktü ama o sene Avustralya Açık'ta final, üstüne işte Wimbledon'da final, Amerika'da yarı final yapmıştı. Çok iyi bir senesiydi. Garbiñe Muguruza'da. İspanyolların bir efsanesi olacaktır.
Tabii canım, ikon.
Aynen öyle. Evet,
Evet.
WTA finallerini kazandı dedin. WTA finalleriyle alakalı bir haber oldu biz
Hemen
konuşmadığımız.
nasıl bağladık
Aynen.
demişken.
Milli takım maçlarının oynandığı hafta yapılan haber bülteninde verilen açıklamada WTA finallerinin Riyad'da oynanacağı duyuruldu bu sene. O haftayı özellikle seçmişler. Hani hiçbir oyuncu basın toplantısına katılmadığı oyunculara soru sorulamazsın gibi bir noktada. Bu hafta da çok duymadım sordularsa da. Madrid'de herhalde bu konu tekrar bir gündeme gelebilir. Ama bunu da biz böyle ufak ufak yorumladık hep. Belki bugün de öyle yaparız. WTA finalleri geldiğinde konuşuruz ama varsa yorumun konuşalım istersen.
Yani tabii genel olarak bir oldum olası bu iş dedikodusu çıktığından beri bir tartışması, hani kadın hakları, Riyad tabii ki işin odağında, hani başka yer mi kaldı? İşin para için etiği sattınız falan filan diyen de çok. Açıkçası oradaki durumu, Riyad turnuvasının belki Suudi Arabistan'ın genel planındaki etkisini, organizasyondaki kuralların nasıl olacağını gerçekten gözlemleyeceğiz. Özellikle tabii burada işte daha eşcinsel isimler, işte Daria Kasatkina konusu çok büyük bir tartışma konusu oldu. Hani nasıl normal bir şekilde orada sevgilisiyle aynı odada kalabilecek mi vesaire gibi.
Ki
Bunlar tabii şu
herhalde
an.
onun için ekstra bir cümle de var açıklı basın bülteninde. Hani aynı odada kalabilecekler gibi böyle bir cümle eklenmiş. Kasatkina için değil de hani genel bir açıklama yapılmış. İnsanlar da şey diyorlar. Hani bu açıklamanın eklenmesi zaten durumun ne kadar vahim olduğunu gösteren işaretlerden biri. Galiba bunu Andy Roddick mi söylemişti? Kendi podcastinde konuşurken. Ben o kadar onların tarafında değilim açıkçası. Hani Suudi Arabistan tabii tehlikeli bir şey diye düşünüyorum. Nasıl diyeyim? İş partneri. Sonuçta çok büyük para aldığınız için onu yapıyorsunuz.
Evet.
Çin'de de çok değişik bir risk almışlardı. Çok fazla turnuva verdiler ve kendi cirolarının %30'unu 40'ını Çin'den alıyorlardı bir noktada.
Evet.
Ve ellerinde üzerinde patladı o iş. Hani burada da Tabii yani Suudi Arabistan'ın kadınlar tenisinin en büyük turnuvasını organize etmesi çok ironik. Onun için benim düşüncem hani bu parayı reddetmeleri bana çok açıkçası şey geliyor. Safça
Çok
geliyor.
gereksiz bir romantizm bence o.
Bir de gereksizlik şuradan geliyor. Kâr edemiyorlar senelerdir.
Evet.
Çin'den Çin'i bırakmış olmaktan dolayı kaybettikleri çok büyük bir ciro var. Hani buna hayır demeleri mantıklı değil. Onu kapatacak başka bir baba yiğit varsa gelsin kapasın. Ama öyle bir
Aynen.
şey de yok. Büyük ihtimalle onu pazarlayacak insan gücü de yok. İçerideki yönetim
Yan
kurulu.
tiryak bekliyor.
Ha, mesela o Yonti yakın Serena hakkında söylemlerini hatırlamıyorsan yani bayağı kadın düşmanlığına varan açıklamaları vardı. Hani parası olan da WTA'ye çok gelmiyor her zaman. Suudi Arabistan'ın galiba kadın hakları ile alakalı imajını düzeltmek için böyle bir yol izlediği Tenis Federasyonu'nun başkanlarının kadın olmasından da biraz hani belli. Hani böyle uğraşları var. Belki WTA finalleri değil de binlik bir turnuva olabilirdi. Hani bu kadar sert bir giriş yerine hani biz biraz daha yine sizi çok kaliteli bir turnuva verelim ama bir Next Gen Finals gibi ATP'ni yaptı. Çünkü
Evet.
ben ATP onlarla çalışsın. Golfçiler çalışsın. Cristiano Ronaldo çalışsın. Ama kadınlar çalışmasın bana biraz iki yüzlüce geliyor. LGBT konusunda da yani hiç kimseye sorulmuyor bu konu. İşte Daria Kasatkina ile Demis Kursa soruyorlar. Yani herkes eşit olana kadar hiç kimse eşit değildir. Unutuluyor tamamen. Sadece oyuncuların çözülmesi gereken bir şeymiş gibi. Tabii onları en çok etkiliyor ama hani burada da paraya hayır demeleri bana biraz anlamsız olurdu gibi geliyor. Tabii insanların aklında bu hani haklardan insan haklarının dışında bir de stat dolacak mı acaba gibi bir soru işareti de var. Çünkü dolduramadılar İstanbul'dan beri. Texas'ı dolduramadılar. Cancun'da kort çime battı. Singapur'da o kadar işte siyah perdelerle kapandığı bir yer. Çin keza zorlandı insan bulmakta. Suudi Arabistan hakkında da hani insanlar acaba gelecek mi? O Riyad sezonuna geliyor. Tamam siz para veriyorsunuz ama bu en iyi 8 oyuncunun oynayacağı turnuvada tribünler boş mu olacak gibi soru işaretleri var.
Ben bunların hepsinde şeyi çok kritik görüyorum. İyi bir kontrat, iyi bir anlaşma yaparsan istersen Mars'ta oynat yani. Çok da sıkıntı değil. Hani
Uzaylılar gelir izlemeye.
yani önemli olan şu. Eğer ki onlar zaten orada böyle bir farkındalık için böyle bir özel bir çaba gösteriyorlarsa bunun promosyonunun nasıl yapılacağı, tanıtımının nasıl yapılacağı, buraya bilet alokasyonunun nasıl yapılacağı vesaire bunların hepsini akıllıca bir şekilde konuşursan işte bilet fiyatlarını konuşursan işte insanlara davetiye yollama vesaire çünkü devlet sonuçta orada parayı veriyor. Şimdi 30 tane şirket finanse etse orayı ve hepsine 100'er tane bilet versen ve onların yarısı gelmese ve en güzel yerler orası olsa zaten aşağı taraflar direkt boş görünüyor filan. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla siz bunu imaj için mi yapıyorsunuz? O zaman buraya en azından bir stadı ne kadar yapacaksın? Şimdi 30 bin kişilik yeri doldurmak var, 10 bin kişilik bir yeri doldurmak var.
Evet.
Dersin ki buraya kardeşim 4 bin tane kadın koyun o zaman. Madem imaj düzeltmek istiyorsunuz. Kadın çünkü şeyi görüyoruz futbol maçında Suudi Arabistan'da o oyuncu kırbaçladılar. Yani böyle bir ortam ve böyle bir imaj var. Hani buna karşılık sen bir şey yapmak istiyorsan o zaman niyetin buysa gel bak böyle de bir fikrimiz var deyip hani bunların hepsi İşin çok tepe noktası bence çok kolay tarafı. Para var. Evet.
Tabii
Burada
şekilci
yapacağız.
olmaması lazım yoksa o
Okey.
zaman onların tuzağına düşmüş oluyorsun.
Aynen. Yani gerisi sözleşmeyle. Şimdi bizde de oldu ya Riyad sezonda işte yok Atatürk tişörtüydü yok işte Norm Ender'in maaşıydı şey marşıydı maaşı nereden çıktı? Ay
Çok
sonu
para konuştuk.
geldi. Ay sonu geldi. Yani bunları konuşmayacaksan o
Evet.
zaman sıkıntı. Parayı ver ve istediğin her
Valla
şeyi yap. Olmaz.
bir grup yönetici varsa güveneceğim o da WTA değil ne yazık ki. Umarız konuşulur bunlar. Oyuncular için iyi olur. Tabii yani inanılmaz büyük bir para ödülü olacak yine. Hani sırf bu turnuva çok büyük bakın demek için. Keşke o turnuvadan kazanılan para ödülünü oyunculara, orası ilk 8'e direkt hepsini vermeseler de yarısını WTA'nin geri kalanına bir şekilde dağıtsalar. Çünkü o en az oyun ihtiyacı olan oyuncular zaten onlar. Yani kazananın 5 milyon dolar kazanmasına ne gerek var? O
İlk
oyuncular da
8'deysen o sene zaten en az 1 milyon dolar ödül parası toplamışsındır. Sponsorların vardır.
ama işte biz de önemliyiz. Biz de erkekler işte kadınlar Singapur'da onu verdiler diye üstüne çıktılar falan. Böyle gereksiz bir şey de var. Git gel de var. Bu
Serbest piyasa
sene
diyorsun.
evet 15 milyon dolar ödül verilecekmiş WTA Finals'ta. Kazanan artık zengin bıraksın. Garbiñe Muguruza belki ondan bıraktı. 2021 kazan. Bir de gidip en az para ödülü verilen Cancun'u kazandı.
Evet
Kendisi onun
ya.
da canı sağ olsun. Rolex falan keyfi yerinde. Bakalım bu sene neler olacak.
Muguruza'nın para derdi olduğunu ben çok
Yok.
düşünmüyorum
Yok yok.
açıkçası.
Hemen derken geri
Vah
döndüm cümle içerisinde.
vah vah, sadece 1 milyon dolar kazandı. Ne kadar üzücü.
Bir de Jose Higueras'ın Amerikan Tenis Federasyonu'nu karıştıran bir mektubu vardı ama bunu 5-10 dakika konuşuruz gibi düşünerek istiyorsan önümüzdeki bölüme bırakalım diye önereceğim.
Olur. Ona ayrı bir parantez açarız haftaya,
Çünkü
daha
oradan belki bizim
detaylı.
federasyona falan da alırız. O konu biraz uzayabilir. Değişik
İyi.
federasyonların tenis destekleme şekillerini. Bu bölümü burada kapatalım. Madrid'de belki bir ara bölüm yaparız. Bir yeterli konu olursa.
Aynen.
Yoksa Madrid şampiyonlarını konuştuğumuz bölümde görüşürüz. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
Hoşça kalın.